Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 12.
Baba, dişçiye gitmekten korkuyorum. Ç.A. 5 yaşındaki kızı. Korkma baba, yanında ben varım. A.Ç. Şekil 10. Üç benlik durumundan herhangi birisini her yaştaki insan sergileyebilir. Şekil 10'da görüldüğü üzere bir baba dişçiden korktuğunu belirterek kendi çocuk benliğinden kızının ana baba benliğine mesaj iletmektedir. Baba burada doğal çocuk tavrı sergilemektedir. Küçük kızı ise koruyucu ve teselli edici bir tavır takınarak kendisine ait ana baba benlik durumundan babasının çocuk benlik durumuna mesaj göndermektedir. Şekil 11'de bir çocuk doğal çocuk tavrıyla ağlayarak annesine başvurmaktadır. Bu çocuğun verdiği mesaj kendi çocukundan annesinin ana babasına doğrudur. Annesi ise bir önceki örnekteki küçük kızın tavrına benzer şekilde koruyucu ve teselli edici bir davranış sergilemekte, kendi ana baba benliğinden çocuğunun çocuk benliğine mesaj göndermektedir. Çocuk ağlayarak, "Topum patladı." Ç.A. Annesi kucağına alarak, "Üzülme, sana yenisini alırım." A.Ç. Şekil 11. Çocuk ağlayarak, "Topum patladı." Ç.A. Annesi, "Bu kaçıncı top? Bir daha top yok sana." A.Ç. Şekil 12. Şekil 11'de ve şekil 12'de sergilenen iletişimler arasında çocukların davranışları açısından benzerlik vardır. Fakat annelerin davranışları açısından farklılık vardır. Şekil 11'deki anne koruyucu ana babasından mesaj gönderirken, şekil 12'deki anne eleştirici ana babasından mesaj göndermektedir. Şekil 13'teki anne ağlayan çocuğuna yetişkinden yetişkine bir mesaj vermektedir. Bu mesaj doğrudur, akılcıdır ve gerçekçidir. Fakat yersiz kullanılmıştır. Yani anne çocuğuna mesaj verirken yerine ve zamanına uygun benlik durumu kullanmamıştır. Bence topu patladığı için ağlayan çocuk karşısında önce koruyucu ana baba tavrı takınmak, daha sonra gerçekçi bilgiler vermek yerinde olurdu. Aksi halde anne ile çocuk arasındaki iletişimde kopukluk ortaya çıkabilir. Çocuk ağlayarak, "Topum patladı." Ç.A. Annesi, "Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Toplar patlar, insanlar ölür." Y.Y. Şekil 13. Şekil 14'teki bir erkek, bilgi edinmek amacıyla karısına soru sormaktadır. Bu sorunun yetişkinden yetişkine bir mesaj olduğunu düşünebiliriz. Kadın ise eşyalarını düzenli yerleştirmediği gerekçesiyle kocasını eleştirmektedir. Kadının bu davranışı ise eleştirici ana baba benliğinden kocasının çocuk benliğine yönelen bir mesaj kabul edebiliriz. Erkek, "Cüzdanımı gördün mü?" Y.Y. Karısı, "Şu cüzdanını belli bir yere koymazsın. Sonra da telaşı beni alır." A.Ç. Şekil 14. Şekil 15'teki örnekte genç babasına bir konuda bilgi verirken yetişkinden yetişkine mesaj iletmektedir. Babası ise belki bir ölçüde koruyucu fakat daha çok eleştirici bir tavırla kendisine ait ana baba benlik durumundan gencin çocuk benlik durumuna mesaj göndermektedir. Baba çocuğunu sorumsuz davranmakla suçlamakta, ona öğüt vermektedir. Bu baba çocuğunu suçlamadan nasıl davranabilirdi? Şekil 16'daki örneğe bakalım. Genç, "Bu gece için tiyatroya bilet aldım." Y.Y. Babası, "Haftaya sınavların başlıyor, otur çalış." A.Ç. Şekil 15. Şekil 16A'da baba çocuğuna kaygılandığını belirterek kendi gerçeği hakkında bilgi vermektedir. Baba bu davranışıyla karşısındakini eleştirmemekte, ona öğüt vermemektedir. Sadece kaygılıyım diyerek içinde bulunduğu durumu tanımlamaktadır. Şekil 16B'de ise babanın koruyucu ana baba benlik durumundan gencin yetişkin benlik durumuna mesaj verdiğini düşünebiliriz. Çünkü baba genci destekleyici, onun kendisine olan güvenini artırıcı yönde bir mesaj vermiştir. Baba bu tavrıyla karşısındakini yönetilmesi gereken bir çocuk yerine değil, güvenilmesi gereken bir yetişkin yerine koymuştur. Genç, "Bu gece için tiyatroya bilet aldım." Y.Y. Baba, "Haftaya sınavların başlıyor. Yeterince çalışmayacaksın diye kaygılanıyorum." Y.Y. Şekil 16A. Genç, "Seni anlıyorum baba. Fakat arkadaşlarıma söz verdim." Y.Y. Baba, "Ben kaygılanıyorum ama sen işini bilirsin. Sınav konusunda gerekeni yapacağına eminim." A.Y. Şekil 16B. Öğrenci, "Bu sınavdaki şansım ne? Başarılı olabilecek miyim?" Y'ye, öğretmen, sana güveniyorum. Başarılı olmak için gerekli her şeye sahipsin. A'ye, şekil 17. Şekil 17'de bir öğrenci sınavdaki başarı olasılığını sormaktadır. Olasılık hesaplamak yetişkin benlik durumunun işlevlerindendir. Öğretmen ise öğrenciyi desteklemekte, yüreklendirmektedir. Öğretmenin, öğrencinin egosunu güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir. Bu yüzden öğretmenin kendisine ait ana babadan, öğrencinin yetişkinine mesaj gönderdiğini düşünebiliriz. Eğer öğretmen, sınavda başarılı olma olasılığın %60 deseydi, yetişkinden yetişkine gerçekçi bir mesaj vermiş olurdu. Şüphesiz ki yerine göre destekleyici, yerine göre de gerçekçi mesajlar vermek gereklidir. Amir, bugün ayın 17'si mi? Y'ye, memur, siz nasıl uygun görürseniz. Ç'a, şekil 18. İletişim sırasında duruma uygun benlik durumlarını kullanmayan kişiler, iletişim çatışmasına yol açarlar. En azından gülünç duruma düşerler. Yerine göre amire, patrona itaat beğenilen bir davranıştır. Fakat şekil 18'de görüldüğü üzere yersiz itaat, kişinin, memurun, fiziksel gerçekle ilişkinin azalmasına yol açabilir. Ayın kaç olduğunu soran amirine, her zamanki itaatli, uslu çocuk tavrıyla cevap veren memur, konuşmakta oldukları gerçekle ilgisi olmayan bir mesaj vermiş sayılır. Müşteri, şu hırka kaç lira? Y'ye. Tezgahtar, şu mu? O çok pahalıdır. Y'ye. Bu mesajın arkasındaki örtük mesaj. Sen bu pahalı şeyi satın alamazsın. Hadi al da görelim. Y.Ç. Şekil 19. Şekil 19'da şimdiye kadar incelediklerimizden farklı bir örnek sergileniyor. Bu örnekte müşterinin mesajı yetişkinden yetişkinedir. Tezgahtar ise söylediği tek cümle ile iki mesaj birden iletmektedir. Bu mesajlardan birincisi görünür mesajdır. Diğeri ise görünür mesajın arkasına gizlenmiş olan örtük mesajdır. Tezgahtarın görünür mesajı hırkanın pahalı olduğu gerçeğidir, yetişkinden yetişkine. Bu mesajın arkasındaki örtük mesaj ise şudur. Sen bu pahalı şeyi satın alamazsın, hadi al da görelim. Tezgahtarın bu örtülü mesajında müşteriyi çocuk yerine koyarak, kışkırtmak, oyuna getirmek isteği vardır. Bu yüzden bu mesajın tezgahtarın yetişkininden müşterinin çocukuna doğru gönderildiğini düşünebiliriz. Bu mesaj akıllı tezgahtarın saf müşteriyi kandırma gayretinin bir ürünüdür. Eğer müşteri oyuna gelirse, fiyatı önemli değil bir bakayım diyebilir ve zengin olduğunu gösterebilmek amacıyla yanındaki bütün parayı harcayarak o hırkayı satın alabilir. Bu durumda tezgahtarın mesajındaki örtük amaç gerçekleşmiş olur. Şekil 19'da örtük iletişimde tezgahtara ait görünür mesajın sosyal düzeyde, örtük mesajın ise psikolojik düzeyde olduğu düşünülebilir. Sosyal mesajı hemen herkes kolaylıkla anlayabilir. Psikolojik mesajı anlamak ise kişinin anlayışına, izanına kalmıştır. Günlük yaşamımızda imalı ve kinayeli konuşmalara sık rastlanır. İmada bulunduğumuzda veya kinayeli konuştuğumuzda örtük etkileşimde bulunuyoruz demektir. Bu tür iletişimlerle karşılaşan kişilerin asıl mesajı fark etmemeleri veya yanlış anlamaları sonucu iletişim çatışması ortaya çıkabilir. Günlük yaşamdaki imalı, kinayeli etkileşimlere pek çok örnek verilebilir. Eski İstanbul'daki pazar esnafının laf atma üslubu pek ünlüymiş. İmalı iletişimin örneklerinden olan bu laf atmaları örtük etkileşim sayabiliriz. Söz gelişi, muşmula adlı meyvanın iki adı daha varmış. Döngel ve beş bıyık. Eğer yaşlıca bir hanım geçiyorsa pazarcı muşmula diye bağırırmış. Genç bir hanım geçiyorsa döngel, döngel diye, genç erkekler geçtiğinde ise beş bıyık diye bağırırmış. Birinci hanım, yemeğin pek güzel olmuş, hafifcecik, insana dokunmuyor. A.Y. Bu mesajın arkasındaki örtük mesaj, yemeğe yağ koymayı unutmuşsun. A.Ç. İkinci hanım, senin de örgün pek güzeldir, yavaş yavaş itina ile örersin. A.Y. Bu mesajın arkasındaki örtük mesaj, elin çok yavaş. A.Ç. Şekil 20. Şekil 20'de iki hanım da birbirlerini övüyor görünmelerine rağmen imalı sözlerle birbirlerini taşlamaktadırlar. Bu kişilerin görünürdeki övücü sözlerinin kendi ana babalarından karşıdakinin yetişkinine yönelen mesajlar olduğunu düşünebiliriz. Bu mesaj karşıdakini destekleyici, onun kendisine olan güvenini artırıcı niteliktedir. Hanımların birbirlerine gönderdikleri örtük mesaj ise kendilerine ait eleştirici ana babadan karşıdakinin çocuk benliğine yönelmiştir. Yani her iki hanım da gönderdikleri örtük mesajlarla birbirlerini eleştirmektedirler. TA'ya ilişkin genel özellikler ve tartışma. Okuyucularımla birlikte kitabın 4. ve 5. bölümlerine ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden TA ile ilgili teknik nitelikteki bazı açıklamaları ve tartışmaları -8'e koydum. TA'nın kuramsal yanıyla ilgilenen okuyucularımın bu eki okumalarını dilerim. Kişiler arası iletişim çatışmalarına ilişkin bir sınıflama denemesi. Yukarıda graf analizden ve transaksiyonel analizden yola çıkılarak ortaya konmuş iletişim çatışmaları ile ilgili iki yaklaşımdan söz ettik. Söz konusu yaklaşımlar çatışmaları sınıflamayı, betimlemeyi amaçlayan çok sayıdaki yaklaşımdan sadece iki tanesidir. Bu alanda daha pek çok sınıflama bulunmaktadır. Bu sınıflamalardaki kavramların bir kısmı ise birbirine benzemektedir. Bu yüzden mevcut sınıflamaların ortak yanlarını olabildiğince bir araya getiren yeni bir çatışma sınıflamasını yapmak istiyorum. Yalnız bunu yapmadan önce okuyucularımın yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırma şanslarını arttırmak amacıyla bu alanda tanınmış iki sınıflamayı daha özetleyeceğim. Bunlar Ek 9'da görülen Gibe 1961 ve Norton'a 1983 ait sınıflamalardır. Şu ana kadar iletişim çatışmalarını sınıflamaya, betimlemeye yönelen 4 yaklaşımdan söz ettik. Şimdi söz konusu bu sınıflamaların ortak yönlerini kapsayan bir sınıflama ortaya koyacağım. Bu sınıflama iletişim çatışmalarını incelemek istediğimizde ana noktalarla dikkatimizi çekebilecek basit bir rehber niteliğinde olacaktır. Bu rehberden yararlanarak gözlediğimiz iletişim çatışmalarına teşhis koyabiliriz. Çatışmalarla konulacak teşhisler ise çatışan taraflara iletişim eğitimi vermek istediğimizde uygulanacak programın ilk basamağını oluşturacaktır. Bu düşünceden hareketle iletişim çatışmaları ile ilgili sınıflamayı oluştururken çatışmaların niteliğini teşhiste yardımcı olabilecek basit ve sistematik bir yapı ortaya koymaya çalıştım. Sınıflama şöyle. Kişiler arasındaki iletişim çatışmalarının niteliğini belirleyen iki temel faktör vardır. Bunlar 1. Başlangıç faktörleri 2. Sonuç faktörleridir. Başlangıç faktörleri sonuç faktörlerinin temelinde yer alan ve iletişim çatışmalarının asıl nedenlerini oluşturan faktörlerdir. Başlangıç faktörlerini aşağıda kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri başlığı altında ele alacağız. Sonuç faktörleri ise doğrudan gözlediğimiz çatışmaların yüzeysel sebepleridir. Söz konusu yüzeysel sebeplerin, yani sonuç faktörlerinin sınıflanması, iletişim çatışmalarının betimlenmesi anlamını taşıyacaktır. Graf analiz kapsamında Harari ve Battelle tarafından yapılan çatışma sınıflaması, kanımca çatışmaların yüzeysel nedenlerinin, yani sonuç faktörlerinin sınıflamasıdır. Örneğin diyelim ki iki kişi birbirlerinden hoşlanmadıkları için kavga ediyor. Biz de bunların birbirlerinden hoşlanmadıkları için kavga ettiklerini belirterek çatışmalarına aktif çatışma teşhisini koyuyoruz. Kişilerin birbirlerinden hoşlanmadıkları için kavga ediyor olmaları yüzeysel bir neden sayılmalıdır. Çünkü birbirinden hoşlanmamanın arkasında yatan bir takım derin psikolojik sebepler bulunması muhtemeldir. Söz gelişi bu kişilerin geçmiş yaşantıları ya da dünyaya bakış açıları birbirlerinden hoşlanmamalarına yol açıyor olabilir. İşte daha derinde yer alan bu nedenlere başlangıç faktörleri, birbirinden hoşlanmama şeklinde gözlenir hale gelen yüzeysel nedenlere ise sonuç faktörleri adını vermek istiyorum. Sonuç faktörleri kendi içinde 4 gruba ayrılmaktadır. 1. Kişinin kendisine bakış açısı. 2. Kişinin karşısındaki kişiye bakış açısı. 3. Kişinin kendisine gönderilen mesaja bakış açısı. 4. Kişinin iletişim becerisi, iletişim stili. Yukarıda sıralananlardan birincinin, ikincinin ve dördüncünün uygun eğitim programları, psikolojik danışma ya da psikoterapi uygulanması yoluyla değiştirilmesi söz konusu olabilir. Fakat üçüncü alt faktör, yani kişinin mesajlara bakış açısı, onun dünya görüşü ile ilgili olduğu için değiştirilmesi gerekmeyen, en azından incelenmesi alanımızın dışında kalan bir konudur. Bu durumda bir kişiler arası iletişim çatışmasını ele aldığımızda Yukarıda belirtilen alt faktörlerden birinciyi, ikinciyi ve dördüncüyü değiştirmeyi düşünebiliriz. Fakat üçüncüyü değiştiremeyiz ya da değiştirmeye çalışmayız. Zaten her türlü çatışmayı gidermek gibi bir amacımız olamaz. Bazı tür çatışmalar, özellikle görüş ayrılıklarından kaynaklananlar, kaçınılmaz hatta gerekli olabilir. Ancak şu noktaya önemli eğilmek gerekir. Eğer ki kişiler aralarındaki görüş ayrılığından ötürü bir mesaj üzerinde tartışıyorlarsa, bu tartışmanın mesaj ile sınırlı kalmasını, başka alanlara taşmamasını, özellikle kişilerin mesajı bırakıp birbirlerini eleştirmemelerini sağlamaya çalışabiliriz.
Ayrım sonu.